Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, geçen hastalıkla alakalı konuya giriş yapmış ve Kur'an-ı Kerim'de hastalığa nasıl bakıldığına dair değerlendirmeye başlamış idim. İnşallah kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Kur'an'a göre önemli olan hastalık daha çok manevi hastalıktır, kalplerde olan hastalıktır, inanç hastalığıdır. Münafıkların kalplerindeki hastalığı, nifak ve haset hastalığını Kur'an vurgular. Dolayısıyla maddi bedeni hastalıklar Kur'an açısından birinci derecede önemli yer işgal etmez. Bunun yanında bedeni ve ruhi hastalıkların şifası için Allah-u Teala söz gelimi arının oluşturduğu bala vurgu yapar. Arının bal konusundaki özelliğinin vahiy ile bağlantısı kurulur. Dolayısıyla Kur'an arıya Allah'ın vahyettiği, yani özel bir ilham verdiği, onun fıtratına, insanlara şifalı olacak çiçeklerin özü ile ilgili, bal yapmayla ilgili bilgiler yüklendiği ifade edilir ve özel olarak bal çıkaran arının bu ürününde insanlar için şifa olduğu vurgulanır. Nahl suresinde 68-69. Ayetlerde bu vurgu söz konusudur. Yine kafir ve münafıklara karşı savaş yapmak, mücadele etmek, onlara karşı davet ve tebliğ görevini üstlenmek, onların müminler eliyle rezil edilip Allah'ın azabına uğramaları, aynı zamanda müminlerin galip gelecek bu tür davranışları, müminlerin kalplerine şifa vermesi için bir sebep olarak vurgulanır. Tevbe suresi 14. ayette. Dolayısıyla bu sünnetullah'tan yola çıkarak bugünün toplumundaki stres gibi çeşitli bunalımlar ve problemler, cihatsızlık, mücadelesizlik, davanın başkalarına yayılması için gereken çabanın gösterilmemesiyle, cihadın terk edilmesiyle direkt ilgilidir diyebiliriz bu ayetten yola çıkarak. Sevgili dinleyiciler, hastalık konusuna giriş yaparken en zorlandığımız sorulardan bir tanesi söz gelimi doktorun bize nasılsın sorusuna cevaptır. Tanıdığımız bir doktor ya da yeni tanıştığımız bir doktor bize nasılsın dediği zaman ya da muayene olmaya gittiğimiz zaman kibarlık icabı iyiyim demeniz mi gerekiyor yoksa doktorun sorusuna karşı hastalığınızı anlatmanız mı gerekiyor? Bazı insanların doktorun sorduğu nasılsın sorusuna cevap vermekte zorlandıklarını değerlendirmek mümkündür. Yine dostların sorduğu nasılsın sorusuna da iki yönlü cevap veriliyor. Bazı sorulara cevap verirken insanlar İçinde bulunduğu ortamı, yaşayış ve hayat standartlarını, kendi durumunu değerlendirerek problemlerden bahsediyor. Bir nevi tersler gibi böyle bir İslami olmayan ortam içerisinde, cahiliye ortamı içerisinde nasıl iyi olunabilir şeklinde soru soran insanı belki mahcup edecek tavır ile sert bir yaklaşım iyiliğinin toplumun, ortamın şartlarıyla direkt alakası olduğunu vurgulayarak olumsuz bir tablo çiziyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hamdle başladığını, müminin Allah'ın bunca nimetlerine muhatap olduğunu, aklının, duyu organlarının sağlam olmasından, hele hele imanının sağlam olmasından yola çıkarak, Kur'an'ın hasta dediği insanlar sınıfından olmadığını hamd edip vurgulayarak belki teşekkür etmesi gerektiği halde yer yer iyi niyetle ama yanlış bir tavırla olumsuz bir tablo çizilebiliyor. Tabii çoğumuz da hem alışkanlık olarak hem şükreden bir durum olarak hem de nasılsın sorusuna bile Allah'ı hatırlayıp ona şükretme anlayışına bir zemin olsun diye fırsat bularak her anda Allah'ı hatırlama konusunu nasılsın sorusuna karşı cevapta da öne çıkartarak iyi olduğumuzu söylüyoruz. Ama gerçekten Allah'ın iyilerden yazdığı kimse miyiz? Allah'ın iyi dediği kullardan. Dolayısıyla Kur'an ölçeği içerisinde salih, sadık, dosdoğru, cennet yolcusu iyi bir insan mıyız? O konuya bazı soru işaretleriyle yaklaşmak gerekiyor. Kur'an'ın esas hastalığı imanla alakalı, gönülle alakalı hastalıklar, nifak, fesat ve fücurla ilgili problemler olarak gündeme getirdiğinden dolayı, gerçekten hasta mıyız, sağlam mı? Esas hastalık manevi hastalık ise, check-up yaptırsak, Kur'an eczahanesinde, Kur'an hastahanesinde, Kur'an karşısında ruhumuzun, iç dünyamızın bir röntgenini, MR'ını çektirsek, acaba gerçekten Kur'an ölçeği içerisinde iyilerden, sadık ve salih insanlardan, Allah'ın ebrar diye belirttiği, kitabı sağ elinden verilecek insanlardan olduğumuz apaçık ortaya çıkacak mı? İçimizden geçen duygular, düşünceler, hayaller, ümitler, beklentiler, gelecekle ilgili yatırımlar ve her şey. Evet, check-up'ını yaptırabilsek, röntgenini çektirsek, acaba gerçekten iftihar edeceğimiz bir tablo ile, kalp yönüyle, gönül yönüyle sapasağlam olduğumuz mu, yoksa nice hastalıklar, arızalar, problemler olduğu mu ortaya çıkacak? Allah'ın sadece dışımızı değil, içimizi de bildiğine ve ağzımızdan çıkanı değil, çıkmayanı da bilip, mümkün ki onların bazılarından hesaba çekeceğine, sadece vücudumuzun dışını değil, iç dünyamızdaki olan beklentileri, inanç ve anlayışları, namazlara karşı tavrımızı, namazın içindeki huşu veya dikkatimizi, ibadet yaparken bile Allah'la ne kadar irtibat içinde olup olmadığımızı, ibadetlere ruhumuzu, benliğimizi, takvamızı, her şeyimizi verip vermediğimizi, Allah'ı ne kadar hatırlıyoruz, başka şeyleri ne kadar öne çıkartıyoruz, Kur'an'ı kitabım olarak ne kadar hayatımıza geçiriyor, kafamıza yerleştiriyor, gönülde sevgi ve bütün hayatımızı yönlendiren bir mesaj olarak değerlendiriyoruz ya da başka paranın, şarkının, eğlencenin, keyfin, evlat veya hanım sevgisinin veya diğer dünyevi meşgalelerin ne kadar gönlümüzle bağlantısını, ilgisini, yakınlığını oluşturuyoruz. Dolayısıyla gönlümüzü de, ruhumuzu da devamlı gören bir Allah'ın nazarında ne durumdayız? Bu ortalığa serilmiş olsa, röntgenin vücudumuzun iç yapısındaki iç organlarımızı gösterdiği gibi, gönlümüzün, ruhumuzun röntgeni çekilmiş olsa, acaba gerçekten iyi miyiz, yoksa nice hastalıklarla ölümcül duruma düşebilecek anormalliklerimiz mi söz konusudur? Bunu hatırlamış olalım, değerlendirmiş olalım. Yoksa bileğin kuvveti, fiziksel gücümüz ya da bazı hastalıklardan uzak olmamız bizi gerçek anlamıyla, ruh ve gönül anlamıyla sapasağlam olmaya yeterli gelmeyebilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Elbette insanın her yönüyle sağlığı önemlidir. Gönlümüzün de, vücudumuzun da sağlığı, iman yönüyle, ahlak yönüyle, düşünce yönüyle de hastalıklardan arınmış bir yapı olduğu gibi, vücudumuzun da hastalıklardan uzak olması önemlidir. Ama esas hastalık, esas anormallik, esas ciddi manada problem, fiziksel problemlerden, hastalıklardan meydana gelmiş durumlar değil, belki direkt gözükmeyen manevi hastalıklarımızdır. İnsanlarımız bu konuya ne kadar önem veriyor, başı ağrıyınca, dişi ağrıyınca hemen çözümüne müracaat ettiği halde, gönüldeki problemlerine, ahlaki ve inançla alakalı düşünsel problemlerine, zihin problemlerine çözüm arıyor mu? Nerede arıyor, ne kadar arıyor sorularına cevap bulmamız lazım. hem kendimiz, hem ailemiz, hem çoluk çocuğumuz, hem çevremizdeki insanlar açısından iyilik, hastalık derken bu tür değerlendirmeleri unutmamak ve öne çıkartmak ihtiyacımız var. Yine insanlar bir iki hastalığa sahipse, başı ağrıyor, dişi ağrıyorsa hasta olduklarını söylüyorlar. Halbuki bunlar bardağın bir iki milimetrelik veya santimetreden daha az kabul edilecek bir boşluğudur. Bardağın dolu tarafına dikkat etmek. O yüzden de Allah'ın verdiği sağlık nimetine şükretmek. Hele hele imanımız varsa, inancımız sağlamsa bunun şükrü için bu nimetleri Allah yolunda kullanmaya, başkalarına İslam'ı sunmaya gayret etmemiz şart oluyor. Sevgili dinleyiciler, konuya böyle bir giriş yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim'deki sağlık ve hastalıkla alakalı değinmelere kaldığım yerden devam edip sonra esas bugünkü dersimi peygamberin sünnetinde ve tavsiyelerindeki sağlık ve hastalıkla alakalı, yani tıbb-ı nebevi dediğimiz peygamberi tıpla alakalı konular önem taşıyacak. Onları inşallah bugün vaktin el verdiği oranda gündeme getireceğim. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tam 24 yerde hastalık ve bununla ilgili maraz, merza kelimeleri ve türevlerini kullanır. 8 yerde de şifa kelimesi Kur'an'da geçer. Bunlardan birkaç tanesini hatırlatıvereyim size diye düşünüyorum. Tevbe suresi 14. ayeti demin işaret yoluyla ifade ettim, malini vereyim. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerine böylece şifa versin der. Tevbe suresi 125. ayetin meali de şöyledir. Kalplerinde hastalık, yani kafirlik ve münafıklık olanlara gelince, ki Kur'an esas hastalığı kalplerdeki manevi hastalık olarak vurgular. İşte bu kalplerinde bu tür hastalık olanlara gelince bu sure onların murdarlığına murdarlık katar. Onlar artık kafirler olarak ölürler der. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin müminlere şifa olduğu Kur'an'da bir iki yerde ifade edilirken, kalplerinde hastalık olan küfür ve nifak hastalığı olanlarınsa murdarlığını, pisliğini ilave edeceğini, dolayısıyla kalp hastası insanlara nasıl bazı temel, güzel, kaliteli gıdaların verilmemesi gerektiği gibi, onların hastalıklarını artırdığı gibi, kalbinde manevi hastalıklar olanlara da Kur'an hidayet vermez, onların sıkıntılarını, dalaletlerini, murdarlıklarını artırır denilir. Yunus suresi 57. ayette meal olarak şöyle ifade edilir. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olarak Kur'an gelmiştir denilir. Dolayısıyla Kur'an'ın müminler için bir şifa olduğu, hidayet ve rahmet vesilesi olduğu, kalbinde hastalık olmayanların, yani iman ve küfür yönüyle hastalıkları olmayanların şifa için Kur'an'a müracaat etmeleri. Ama Kur'an'ın esas reçetesi, şifa yönü, geçen hafta da üzerinde durmaya çalıştım. Onun tatbik edilmesi, uygulanması, bireysel, sosyal ve siyasal hayatlarımıza Kur'an'ın emir ve hükümlerinin, tavsiye ve tekliflerinin sunulmasıyla olacaktır. Prospektüsün okunup duvara asılmasının ilacı nasıl kullanacağımızı tarif eden reçeteyi sadece okumanın şifa vesilesi olduğunu nasıl düşünmek uygun değilse, Kur'an'ı sadece yüzünden okuyup da bireysel, sosyal, ahlaki, imani hastalıklarımıza şifa beklemek de o kadar eksik olur, yanlış olur. Kur'an tatbik edilirse onun şifa özelliklerinden yararlanılır. Evet, Kur'an-ı Kerim yine şifa ile alakalı, hastalıkla alakalı Yunus suresinin 107. ayetinde meal olarak şöyle beyan eder. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, ister hastalık ister başka türlü zarar olarak düşünün, Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan, yani Allah'tan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek hiçbir güç de yoktur. o hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Çünkü o bağışlayan ve pek merhametli olan zattır denilir. O yüzden Allah'ın verdiği derde Allah şifa bahşetmediyse hiçbir kimse çözüm bulamaz. Allah'ın şifa bahşedeceği, iyilik vereceği, ihsan edeceği, sağlıklı bir özellik vereceği kimseye de hiçbir kimse zarar veremez denilir. Dolayısıyla hastalığın da şifanın da Allah'ın elinde olduğu, şifa veya hastalığın sadece sebepleri bulunduğu, kulluk gereği olarak o sebeplere yapışmamız gerektiği değerlendirilmelidir. Ama tekrar edelim, hastalığı da şifayı da veren, hastalığı bazı sebeplere, şifayı da bazı sebeplere has kılan esas müsebbip, esas sebep Allahü Teala'dır. O yüzden bir ilacın veya doktorun bir insana şifa vereceği anlayışı sakat bir anlayıştır. Onlar sadece sebeptir. Allah dilemediği müddetçe o ilacın veya tıp bilgisinin bir fayda veremeyeceğini, Allah'ın takdiriyle bunların sınırlı olduğunu bir mümin unutmamalı. Faydayı, zararı yaratanın Allah olduğu, şifayı veren zatın sadece Allah olduğu inanç esası olarak mutlaka değerlendirilmelidir. Yine Nahl Suresi 68-69. Ayette arıyla ve balla alakalı durumu demin işaret yoluyla ifade etmiş oldum. Mealini vereyim ayetlerin. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan, kovanlardan kendine evler yani kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına git. Onların karınlarından renkleri çeşit olan bir şerbet yani bal çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır buyurulur. Nahl Suresi 68-69. Ayetlerde. Yine İsra Suresi 82. ayetin meali, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir, zalimlerin ise ancak ziyanını artırır denilir. Yine Şuara Suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla, o Allah hastalandığım zaman bana şifa verendir ifadesi vurgulanır. O yüzden hastalanınca bize şifa veren sadece Cenab-ı Hak'tır. Onun verdiği şifayı bazı sebeplerde aramak ama şifayı onun verdiğini unutmamak, ona şükretmek, ondan hastalığımızı gidermesi için yardım beklemek zorunluluğumuz var. Onun müsaade ettiği ölçülerde de şifayı arayacak vesilelere, tıbba, ilaçlara müracaat etmemiz yine peygamberi tavsiyelerle kendisini gösterir. Peygamberi tavsiyeler dedim, peygamberimizin hastalıkla ve şifa ile ilgili çokça sahih hadislerinde tavsiye ve telkinleri vardır. Bunları içinden bazı özellikleri seçerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Tıbb-ı Nebevi dediğimiz peygambere ait peygamberin sözlerinden ve tavsiyelerinden, uygulamalarından yola çıkarak müminlerin kültüründe de peygamberi şifalara müracaat söz konusudur. Peygamberin tavsiyelerini ve dinimizin dolayısıyla hastalık konusundaki tavsiyelerini ikiye ayırmak gerekir. Birisi maddi sebeplere yapışmak, ikincisi manevi sebeplere yapışmaktır. Maddi sebeplere yapışmak, ilaç ve bitkilerden sağlıkla alakalı koruyucu hekimlik ve tıbbi değerlendirmelerden yardım almaktır. Manevi olarak ise dua etmek, Allah'tan hastalığı gidermesi için dua ederek Kur'an ayetleri ve peygamberi dua örneklerinden yardım alarak o örneklik üzere Allah'a müracaat edip manevi olarak Allah'ın hastalığı gidermesi için onun yardımını şifa nimetlerini bahşetmesini istemektir. Dolayısıyla bu ikisi beraber gitmesi lazımdır. Zaten ilaç kullanmak, tıbba müracaat etmek fiili olarak bir duadır. Eylemle duadır, davranışla duadır. Bu dua diğer dua ile beraber olmalıdır ya da dilimizle yaptığımız dua, elimizle, vücudumuzla yaptığımız sebeplere yapışmak dediğimiz fiili dua ile desteklenmeli, kuvvetlenmelidir. İnsan her konuda hem her şeyi yaratanın, her türlü sebebi halk edenin Allah olduğunu bilerek ona yönelmeli, hem de sebeplerine yapışarak Allah'ın her şeye sebep dünyası olarak fıtrat verdiği, dolayısıyla o vesilelere yapışmanın aynı zamanda duayı fiili olarak tamamlayan bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Sevgili dinleyiciler, Kütüb-i Sitte hadislerinden derlediğim Peygamberimizin sahih hadislerinde hastalık ve çözümleriyle alakalı tavsiyelere geçiyorum. Yani hadis-i şeriflerdeki bu konulara temas eden sahih hadislere müracaat edip Tıbb-ı Nebevi'nin ana esaslarını vurgulamaya çalışacağım. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif, insanlardan çoğunun aldandığı, kıymetini bilemediği iki nimet vardır denilir. Birisi vücut sıhhati, sağlık, ikincisi de boş vakit. Allah'a göre kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir denilir. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Yine Allah, sıhhatte ve afiyette olmanı sever der, Peygamberimiz tavsiye eder. Sağlıklı ve afiyette olmayı, insanın kendi eliyle yapabileceği şeylere müracaat etme yönüyle Allah'ın sağlıklı insanı daha fazla sevdiği vurgulanır. Yine başka bir hadis-i şerifte, kim ailesi emniyette, vücudu sağlıklı, sıhhatli olarak sabahlarsa, yanında günlük yiyeceği de bulunursa, sanki bütün dünya ona verilmiştir. İşte zenginlik, dünya nimeti bunlardan ibarettir denilir. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir bu. Dolayısıyla ailemizin güvende olması, sağlıklı ve sıhhatli olarak gecelememiz, gündüzlememiz, bunun yanında bir de hiç olmazsa ele muhtaç olmayacak kadar birkaç günlük rızkımız, nafakamız varsa, dünya nimeti bunlardır. Bütün dünya insana verilmiş gibidir. Bunlar olmamış olsa, bütün dünyanın zenginliği bizim olsa, ağzımızın tadı olmadığı, sağlığımız bulunmadığı, çoluk çocuk güvenimizin, emniyetimizin, huzurumuzun bulunmadığı bir durumda, bu dünya nimetleri hep bizim olsa ne yazar, ne kadar fayda getirir. O yüzden sevgili dinleyiciler, sağlığımızın ve özellikle de gönül sağlığımızın, iman yönüyle ve huzur yönüyle iç sağlığımızın kıymetini bilmek ve o sağlığı mükemmel hale getirecek sebeplere yapışmak zorundayız. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, yedi şey gelmeden önce iyi ameller işlemekte acele edin denilir. Bu yedi şeyden biri de hastalık olarak sayılır. Bu yedi şey, kulluk vazifelerini unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, bedeni güçleri bozan hastalık, bunaklık getiren yaşlılık, ansızın gelen ecel, deccal ve kıyamet olarak sayılır. Kıyamet daha ağır ve daha acıdır denilir. Evet, bu zorluklar, sıkıntılar gelmeden sağlam, hayırlı, güzel amellere acele etmek tavsiye edilmiştir. Yarın hastalık veya ihtiyarlık ya da ölüm gelivermeden bugün sağlığımızın el verdiği oranda nafile ibadetler, takva ile ilgili yarışlar, infakla ilgili müsabaka gayretleri, fedakarlıklar ve Allah'ın davasını yayacak faaliyetler yapmak dinimizin tavsiye ettiği önemdir ve aynı zamanda sağlığımızın zekatıdır, sağlık nimetine karşı bir şükürdür. Peygamberimizin dualarını da biliyoruz, sağlığın artması, afiyet ve sıhhat için. Bunlardan bir iki tanesini söyleyeyim. Allah'ım, bedenime, gözlerime ve kulaklarıma sıhhat, sağlık bahşet diye Peygamberimiz dua eder. Yine Peygamberimiz tıbbı, doktorluğu, ilaçları tavsiye eder. Bununla ilgili mesela Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri hadisler, ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa veya deva yaratmıştır. Ancak bir dert müstesna, onun devasını yaratmamıştır. O da ihtiyarlıktır denilir. Bugün ihtiyarlığı maskeleyen, onu göstermeyen boyalar, makyajlar, estetik ameliyatları söz konusudur ama ihtiyarlık, bünyedeki zafiyet, akıldaki noksanlık, gücün kuvvetin düşmesi yönüyle ve hastalıklara meyyal olma yönüyle tabii ki ihtiyarlığa bir çözüm bulunmamıştır. Yarın da bulunamayacaktır. Onu değerlendirmiş olalım. Allah bize son demlerimizde de başkalarına muhtaç olmayacak, elden ayaktan kesilmeyecek, Peygamberimizin erzeli ömür dediği şeyden korunacak durum versin. Dolayısıyla ihtiyarlığın güzel tarafları var. Yaşlı olmanın, her yaşın güzel tarafları olduğu gibi, kış mevsiminin de güzel tarafları olduğu gibi, ömrün kışı kabul edilecek ihtiyarlığın da güzel tarafları var. Ama tabii ki her şeydeki aşırılık gibi, aşırı ihtiyarlık ve her şeyden, güçten, kuvvetten ve kendi organlarımızı kullanmaktan aciz olabileceğimiz kadar çöküntülü, aşırı ağır bir ihtiyarlıksa Allah'a sığınacağımız bir zor durumdur. İşte bunlar gelmeden gençliğimizin, orta yaşlı olmamızın, hafif ihtiyarlığımızın kıymetini bilmek ve gücümüzün el verdiği kadar Müslümanca faaliyetlerimizi, kulluk görevlerimizi ortaya koymak bize düşen görevdir. Peygamberimizin yine başka bir hadisinde, Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, her derdin bir devası vardır. Onun için derdin devası bulunduğu zaman o dert iyi olur denilir. Dolayısıyla bizim dertlerimizin devası için her türlü meşru çözümlere müracaat etmemiz tavsiye edilir. Yaralanıp kanı kesilmeyen bir adam için Hazreti Peygamberimiz Benu Ammar kabilesinden iki kişiyi çağırdı ve onlara tıp ilmini hanginiz daha iyi bilir aranızda diye sordu. Birisi kalktı, o günkü Arapların içerisinde kültürsüzler, yani bedeviler bulunduğu gibi bugün de hemen her toplumda vardır. Sordu Peygamberimize, ya Resulallah, tıbbın faydası mı vardır bu tür tedaviye müracaat edelim diye. Peygamberimiz cevap verdi, derdi veren dermanını da vermiştir. Dolayısıyla elbette tıbbın insanlara, Allah'ın şifa vermek istediği hastalara veya hastalıklara vesile olması yönüyle elbette faydası vardır şeklinde anlaşılacak cevabı vermişti. Yine başka bir hadis-i şerif mali, Allah-u Teala hastalığı da ilacı da indirmiş ve her hastalığa bir ilaç vermiştir. Öyleyse tedavi olun, ancak haram olan şeylerle tedavi olmayın buyurmuştur. O yüzden sevgili dinleyiciler, haram olan tedavi araçlarını, alkol gibi tedavi edici zannedilen hususlara kapımızı kapatmak zorundayız. Hadis-i şerifler bu konuda daha artırılabilir. Söz gelimi başka bir hadis aktarmış olayım. Şarap, alkollü içkiler deva değil, bilakis derttir der. Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Çoğu sarhoş edenin azının da haram olduğunu yine Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisten öğreniyoruz. Alkollü içkilerle tedavi olmak ya da onların bazı faydalı yönlerini şifa olarak, ilaç olarak değerlendirmek Peygamberimizin yasakladığı bir husustur. İçinde şarap olan, alkol olan şuruplar var. Çocuk şurupları, öksürük şuruplarının bir kısmının böyle olduğunu biliyoruz. O yüzden eczanelerden veya reçete yazan doktorlardan o şurubun alkolsüz olanını alternatif olarak öğrenmemiz ve onu kullanmamız tavsiye edilir. Ama maalesef Müslümanlar çoğu konularda olduğu gibi ilaç konusunda da içinde alkol olan, resmen üzerlerinde de yazan bazı şurupları çocuklarına veya kendilerine alternatifi olarak alkolsüz benzer ilaçlar olduğu halde önemsemeden kullandıklarını görüyoruz. Bunun doğru bir şey olmadığını bu arada ifade etmiş oluyorum. Demek ki alkollü içkiler gibi yasak olan hususların dışında tedavi olmaya müracaat etmek aynı zamanda Peygamberin tavsiyesine uymak demektir. Peygamberimiz yine bulaşıcı hastalıklarla alakalı o gün hiç bilinmeyen karantina sistemini tavsiye etmiş ve Buhari'nin Müslim'in ittifakla ittifak ettikleri sahih bir hadis-i şerifte şöyle tavsiye etmiştir. Bu bulaşıcı hastalığın, vebanın, taunun bulunduğu bir yerde çıktığını, bu hastalığın çıktığını işittiğiniz zaman oraya gitmeyiniz. Falan yerde bulaşıcı bir hastalık varmış denilince, o duyulunca oraya gitmeyin. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde ortaya çıkarsa, o beldeden de dışarıya kaçmak için sakın o yerden ayrılmayın der. Yani hastalıkların bulaşıcı olduğu, mikrobun bilinmediği bir dönemde Peygamberimiz bulaşıcı hastalıklardan korunulması, onun başka insanlara yayılmaması için öyle hastalıkların yayıldığı yerden dışarıya çıkmayı veya sağlam olan insanların o beldeye gelip bulaşıcı hastalıklardan etkilenmelerini yasaklamıştır. O yüzden Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri, rivayet ettikleri bu hadis gerçekten günümüz açısından çok önemli. 15 asır önce peygamberin Allah'tan vahiy aldığını, başka hiçbir haber bize vermemiş olsa bu tür tavsiyeler, ki o gün ne mikrobu tanırlar, ne bulaşıcı hastalıkları anlayabilirler, ne de bunları değerlendirebilirler. Böyle bir toplumda peygamberin diğer tavsiyeleri gibi bu tavsiyesinin de muazzam bir mucize özelliği olduğunu, peygamberin kesinlikle vahiyle muhatap olduğunu, imanımız artıyor, bu hikmetleri yeterince kavrayabiliyoruz. Yine sevgili dinleyiciler, peygamberimizin tavsiye etmediği ama nice insanın hala bu dönemde bile yalan yanlış tatbik ettiği hurafelerden biri olan hastalanınca muska yazdırmak veya benzer şekilde hurafe özellikleriyle efendim tıbbın ve duanın dışında çözümler aramak kınanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste muska asan ona bırakılır. Yani Allah ondan elini çeker buyurur. Yani bir kağıt parçasından şifa arayan ona yöneltilir. Sen madem kağıttan, madem işte at nalından, üzerlikten, uydurma hurafe ve anormalliklerden, cincilerden medet umuyorsun, onlar versin sana çözümü denilir gibi, kendi düşenin ağlamaması gerektiği vurgulanır. O yüzden Peygamberimiz sadece dua etmiştir. Hastalıklara karşı dua edebiliriz. Peygamberimiz bitkisel ilaçlara ve tıbba müracaat edilmesini tavsiye etmiş ve kendisi de müracaat etmiştir. O yüzden tıbba müracaat ederiz. Bunun dışında hurafelere, muskalara, cincilere, büyücülere kapımızı tümüyle kaparız. Hastalıkların çözümünün falan yatırdan veya falan muskadan beklenileceği gibi bir safsataları sünnette ve akıl ölçeğinde yer olmadığını tekrar vurgulamak gerekiyor. Onu ifade etmiş olayım. Evet, hastanızı yemeye ve içmeye zorlamayın der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlara Allahü Teala yedirir ve içirir. Hastanın iştahı kesildiği zaman bazı yiyeceklere karşı Allah'ın mümkün ona karşı bir iştah vermemesi söz konusudur. Çünkü hastanın bünyesi anormalleşmiş, her insana fayda gelecek bazı gıdalar artık ona belki zarar getirecek şekillerdedir. O yüzden hastayı zorla yemesi içmesi için mecbur tutmak peygamberi tavsiye dışındadır. Evet, Allah bir kulu sevdiği vakit onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinizin hastasını sudan veya zararlı yiyeceklerden koruması gibi der. Dolayısıyla hasta insanın bazı yiyeceklerden, bazı içeceklerden korunması nasıl bir normal bir durumsa, Müslümanların dünyevileşmekten, dünyaya karşı meyletmesinden, dünyayı fazlaca sevip, onunla fazlaca hemdem olup, ibadetleri, taati Allah'la ilgili, dinle, dava ile ilgili hususları ikinci, üçüncü plana atmaları çok sakıncalıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği insan ölçü olarak dünyaya fazla meyletmemelidir. Hastanın yeme içmeye fazla meyletmediği gibi diye bir örnek vermiş olur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Tıbb-ı Nebevi'de kan aldırmak vardır. Bugün hacamat dediğimiz bir şey. Pis kanın akması, vücuttan gitmesi gerçekten Peygamberin sünnetinde söz konusudur. Bugün de yine şartları temiz olma hasebiyle bundan yararlanması gerekir bazı hastalıklı insanların. Kan alan kimseleri Peygamberimiz teşvik etmiş, bu kan alma yoluyla insanların rahatlatılması için tavsiyelerde bulunmuş. Bunlardan bir tanesi Tirmizi'nin İbn-i Mace'nin rivayet ettiği şu hadistir. Hazreti Peygamber İsra ve Miraç gecesini anlattı. Meleklerden hangi topluluğa uğradıysa kendisine, ümmetine kan almayı tavsiye et dediklerini ashabına aktardı. Dolayısıyla İbn-i Mesud bu aktarılan haberi, peygamberi kavli ifade ediyor. Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel bizlere bu peygamberi tavsiyeyi rivayet ediyorlar. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırmanın en iyi bir tedavi şekli olduğunu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde ifade eder. Aç karnına kan aldırmayı tavsiye eder. Kendisi her ayın 17, 19 ve 21'inde Tirmizi'nin Ebu Davud'un rivayet ettiği şekilde ensesinin yan iki damarından ve iki omur arasındaki damarlardan kan aldırırdı denilir. Dolayısıyla bu da isteyen insanlar için yapılabilecek bir tedavi şeklidir. Peygamberimiz yine su ile serinletilerek hastanın tedavi edilmesini tavsiye eder. Ateşli hastalığın harareti cehennemin şiddetindendir. Sizler o harareti, ateşli hastalığın hararetini su ile, soğuk su ile serinletin der. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Yine hava değişikliği ve temiz hava, oksijenli ortamlar, yer yer tebdili mekan, peygamberi tavsiyeler içerisinde hastaların sağlığı için önemli bir unsurdur. Peygamberimiz yolculuğa çıkın, sıhhat bulursunuz der bir hadisinde. Dolayısıyla yolculuğun, yürümenin sağlık ifadesi, işareti olduğunu belirtir. Hem yürüme hem de başka memleketlere, yani bulunduğumuz ortamı, bulunduğumuz şehri, bulunduğumuz mekanı yer yer terk edip değişik bir mekan, tebdili mekan, ferahlık ve sağlık işareti olabilir. Bunu Efendimiz tavsiye eder. Özellikle şehirlerin gürültülü, egzoz dumanlarıyla kirletilmiş havasından zaman zaman kurtulup piknik yerlerine, deniz kenarlarına, ağaçlı, oksijenli yerlere, imkanımız bulunduğu müddetçe akrabalarımızın da olduğu köylere gitmek zaman zaman bizim maddi ve manevi hastalıklarımıza, iç sıkıntısı, huzursuzluk gibi problemlerimize ve aynı zamanda da fiziksel bazı hastalıklarımıza çözüm getirebilir diye düşünmek gerekir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahçelerde namaz kılmayı severdi. Ağaçlık içerisinde, çiçeklik içerisinde bulunmayı, oralarda ibadet etmeyi severdi der. Ve Peygamberimiz sadece farz namazlarını camide kılarken sünnetleri, nafileleri evinde veya bahçelerde yeşillikler ortasında kılardı. Peygamberin bu tavsiyesini, bu sünnetini bugün unutmuşuz. Hatta insanların yer yer bulunduğu parklarda, piknik alanlarında cemaatle namaz kılmak, orada insanları rahatsız etmeden uygun bir yerde ibadet etmek, aynı zamanda dini insanlara davet ve tebliğ etmektir. Gizli, sanki suç işlermiş gibi sadece evlerimizde veya mescitlerde namaz kılmak, ibadet etmek yerine bugün nezih, temiz ortamlarda, yeşilliklerde, parklarda uygun şekilde, hatta cemaatle veya birey olarak namaz kılmak, Kur'an okumak, insanlara mesaj vermektir. Güzelliği yaymak için çalışmaktır. Aynı zamanda böyle ortamlarda ruhumuzun hem Allah'la irtibat kurarak, hem Allah'ın yarattığı güzel eser olan tabiatla, çiçeklerle, yeşilliklerle, oksijenle daha fazla haşır neşir olmasını sağlamak her yönüyle şifa için vesileler olabilir. Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle tavsiyede bulunur. Biriniz güneşte oturur da ona gölge gelirse yerini değiştirsin. Yani vücudunun bir kısmı güneşte, bir kısmı gölgede kalmasın denilir. Gerçekten günümüzün tıbbı da insan vücudunun bir kısmının güneşte bir kısmının gölgede kalmasını vücut açısından dengesizliğe, anormalliğe, dolayısıyla hastalıklara sebep olmaya götürdüğünü ifade eder. Peygamberin bu tavsiyesi de tıbbın günümüzdeki yeni yeni keşfedilen buluşlarıyla irtibat halindedir. Diğer tavsiyeleri gibi. O yüzden insanoğlu ya bütün vücuduyla güneşlenmeli ya bütün vücuduyla gölgede kalmalı. Bazı organlarımız güneşte, bazı organlarımız gölgede olursa bu peygamberin tavsiyesine de günümüzdeki tıpla ilgili tavsiyelere de ters düşer. Evet sevgili dinleyiciler, demin içki gibi, alkollü şuruplar gibi Allah'ın yasak kıldıklarında şifa olmadığını söyledim. Bununla ilgili bir iki hadis daha ifade edeyim. Allah-u Teala sizin için haram kıldıklarında şifa yaratmamıştır buyurur Peygamberimiz. Yine başka bir hadisinde Allah-u Teala hastalığı da ilacı da indirmiş ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse ey insanlar tedavi olun ancak haram olan şeylerle tedavi olmayın der. Alkollü içkiler deva değil bilhassa tam tersine derttir der. Kim zehir içerek kendini öldürürse cehennem ateşinde ebedi kalarak daima o zehiri içmekle ahirette ceza görecek, devamlı zehir içme cezasıyla meşgul olacaktır denilir. Dolayısıyla intihar etmenin de intihara yakın alkollü içkiler, sigara gibi vücut sağlığına zarar verecek şeyler de bir Müslümanın sağlam kalmak isteyen bir insanın müracaat etmemesi gereken hususlardandır. Besmelesiz olarak ağza giren bir sigarayı, besmelesiz olarak ağza alınabilecek bir içkiyi Müslüman hiçbir zaman sevmemeli, onu bırakmak için bahaneler bulmalı. Dolayısıyla peygamberin soğan ve sarımsak yiyen bile mescidimize yaklaşmasın dediği bir ortamda sigaranın soğan ve sarımsak gibi faydalı bir bitki olmadığını ve onun kokusunun soğan ve sarımsaktan daha çok insanları rahatsız ettiğini unutmamak, dolayısıyla sağlığımızı korumak, peygamberi tavsiyelerle yaşamak istiyorsak, alkollü içkiler başta olmak üzere, uyuşturucular başta olmak üzere, sigaradan ve her türlü sağlığımıza zarar verecek içecek ve gıdalardan uzak olmanın ehemmiyetine inanacağız. Bileceğiz ki vücudumuzun sağlığı da bir emanettir, nimettir ve onun nerelerde heder edildiği ile ilgili hesap sorulacaktır. Allah'ın verdiği sapasağlam vücudu biz kahvehane köşelerinde, meyhanelerde, sigara içilen yerlerde heder edersek, o sağlığı kötüye kullanırsak, sağlığımızı bozarsak, hem bozuk bir sağlıkla Müslümanca, insanca güzellikleri yaşayamayacağız, hem de yanlış yerlerde bozduğumuzdan dolayı bunun vebali bizden istenecektir, sorulacaktır. İlaçla tedavi konusunda çokça hadis-i şerifler vardır. Bunların birkaç tanesini söylemiş olayım. Birisi ayette de ifade edilen balın, ister sütle, ister suyla karıştırılarak şerbet yapılması, ister direkt bal yenilmesi yönüyle tavsiye edildiğini hemen hepimiz biliriz. Yine bir Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte balın şöyle tavsiye edildiğini biliyoruz. Resul-i Ekrem'e bir kişi gelerek, ya Resulallah, kardeşimin karnı çok ağrıyor, ishal oldu demişti. Resul-i Ekrem, bal şerbeti içir buyurdu. Sonra bu adam ikinci defa geldi belirli bir zaman sonra. Kardeşinin hastalığının geçmediğini söyledi. Peygamberimiz yine tavsiye ederek bal şerbeti içir buyurdu. Adam üçüncü defa geldi. Peygamberimiz yine ona üçüncü defa iyileşmediğinden dolayı yine hastaya bal şerbeti içirin dedi. Adam dördüncü bir defa geldi. Ya Resulallah, tavsiye ettiniz, hep içirdim. Fakat karın ağrısı ve ishali geçmedi. Hatta arttı deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sözünde doğrudur. Fakat kardeşinin karnı yalan söylemiştir, yalancıdır. Haydi yine bal şerbeti içir buyurdu. Hasta dördüncü defa bal şerbeti içince iyileşti denilir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bu hadis-i şerifi. Dolayısıyla bazı bünyeler balı sevmemiş veya onun tedavisine geç cevap vermiş olsa bile Peygamberimiz ısrarla üç defadan daha fazla bile bal şerbetini hastalara, özellikle karın ağrısı, ishal gibi hastalıklar çeken kişilere tavsiye etmiştir. Biz de güzel bir gıda olan ve bugün tıbbın da nice hastalıklara şifa verdiğini söylediği bal gibi bir nimetin şifaya vesile olduğunu unutmamalıyız. Belki obezite gibi hastalık sahipleri, şeker hastaları, aşırı şişmanlar bal konusunda bir iki çay kaşığından fazla itibar etmemek gibi bir yol izleyebilirler, ama bünyesi şişman olmayan, şeker hastalığı gibi hastalıkları bulunmayan kişilerin baldan çokça istifade etmeleri, aynı zamanda peygamberin çok sevdiği sütten istifade etmeleri çok önemlidir. Peygamberimiz yine başka bir hadis-i şerifte, yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği kuvvetli bir hadiste, şifa üç şeydedir der. Önemli şifa sebeplerini sayar. Bal şerbeti içmek, kan aldırmak ve vücuttaki yaraları dağlamak. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim der. Bu dağlamayı istisnai konularda ancak müracaat edilecek bir sebep olarak değerlendirir. Dolayısıyla genel olarak dağlamayı, yaraları ateşle dağlamayı tavsiye etmez. Kan aldırmayı ve bal şerbeti içmeyi ise ısrarla Peygamberimiz tavsiye ve teşvik eder. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı börek ve çöreklere ev hanımlarının koyduğu çörek otu diye bildiğimiz şeyde sam denilen çörek otunda şifa olduğunu ifade eder. Şu kara tane yani çörek otu bütün hastalıklara şifadır. Sadece sağma karşı şifa değildir der. Hazreti Ayşe ya Resulallah sağım nedir deyince ölümdür diye cevap verir. Yani ölümün dışında çörek otunun her türlü hastalıklara şifa verdiğini ifade eder. Bu biraz belki abartılı bulunabilir bu hadis-i şerif. Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir bu. Ama sevgili dinleyiciler, tıp adamları çörek otunda ne olabilir diye araştırmışlar. Ve onda her türlü hastalıklara takviye olacak, bünyeyi sağlamlaştıracak temel bir özellik bulmuşlar ki diğer gıdalarda bulunmayacak oranda çörek otunda bağışıklık sistemini artıran, dolayısıyla vücut direncini artıracak terkipler bulmuşlar. Dolayısıyla her hastalıkta vücudun direncinin zayıfladığını, bağışıklık sisteminin, mikroplara karşı direncin azaldığını değerlendirirsek, işte bununla ilgili içinde çokça tedavi edici özellik bulunan çörek otunda vücudun direncini artıracak özelliklerden dolayı Peygamberimiz ölümün dışında her türlü hastalığa şifadır dediğini biliyoruz. O yüzden çörek otunu evlerdeki börek çörek gibi yiyeceklerin üzerlerine, hamur işlerinin üzerlerine çoğu hanımlar serperler. Güzel bir uygulamadır. Dolayısıyla şifa için bir vesiledir. Yine Peygamberimiz Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste, kim sabahleyin acve denilen hurmadan 7 tane yerse o gün zehir ve sihir ona zarar vermez denilir. Hurmanın bu tür manevi problemlere şifa vereceğini, zehir gibi bünyenin zararlarına da, bünyeye gelecek zararlara da şifa olacağını ifade etmiştir. Kaliteli hurmalar bazı hastalıkların tedavisi için günümüzdeki doktorların da tavsiye ettiği gibi önemli bir yer alır. Yine yer mantarının kem'e denilen bir mantar çeşidi, suyu göze şifadır buyrulur bir hadis-i şerifte. Tirmizi ve Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ramet denilen göz ağrısı için sürme taşını tavsiye eder. Sürme taşı yani ismit ile sürme çekin, çünkü ismit gözü açar ve kirpikleri besler der. Özellikle erkekler Arap toplumunda peygamberin bu tavsiyesine uyarak bolca gözlerine sürme çekerler. Daha çok şifa için gözü kuvvetlendirecek vasıta olsun diye kullanırlar. Hanımların sürmesi dışarıda makyaj özelliği bulunmayacak şekilde olmalı ya da sadece ev içinde kullanılabilmeli. Onu da tesettür ve hicapla alakalı bir değerlendirme olarak bilirsiniz. Yine peygamberimizin bazı hastalıklara karşı ilaç tavsiyesi olarak şu bir iki hadisi de hatırlatabiliriz. Niçin boğaz hastalığını çocuklarınızın boğazını elle sıkıştırıp dürtmek suretiyle tedavi ediyorsunuz der peygamberimizin. Dolayısıyla kendi zamanında boğazından rahatsız olanları boğaz masajına veya boğazı böyle fazlaca yoğurarak sıkma ile tedavi edenlere karşı çıkmış ve çözümün başka ilaçlarda, bitki ve benzeri ilaçlarda olduğunu söylemiştir. Hadisin devamında şu udu hindiyi kullanmaya devam edin boğaz rahatsızlıkları için. Çünkü bu Hint bitkisinde 7 türlü şifa vardır der peygamberimiz. Bu aynı zamanda zatül cenp hastalığının da ilacıdır. Üzre hastalığı için de burundan, zatül cenp hastalığı için de ağızdan udu hindiyi alınsın diye tavsiye eder. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste. Dolayısıyla bazı bitkisel ilaçlara peygamberimiz şifa unsuru olarak, sebebi vesilesi olarak yapışmayı tavsiye etmiştir. Yine Ümeys'in kızı Esma'ya peygamberimiz müsil olarak ne kullandığını sorar. O da şubrum diye bir bitkiden ilaç kullanıyorum der. Peygamberimiz o çok keskin ve ağırdır der. Sonra ona sinameki kullanmayı tavsiye eder. Esma der ki peygamberin tavsiyesiyle sena otunu yani sinamekiyi kullandım. Bunun üzerine peygamberimiz kendisinde ölüme karşı şifa bulunan bir ilaç olsaydı sinameki de olurdu buyurur. Sinameki gerçekten çok kuvvetli ve bağırsakları açan, kabızlığı gideren, iç hastalıkların bazıları için tedavi unsuru olarak yüzlerce senedir kullanılan bir bitkidir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde de sinamekinin özellikle mide gibi hastalıklarda kabızlık probleminde müsil olarak tavsiye edildiğini biliyoruz. Bu peygamber tavsiyesini Tirmizi ve Ahmed İbn Hanbel'in hadis kitaplarında görüyoruz. Yine maddi hastalıkların çözümü için maddi reçeteler olduğu gibi maddi hastalıkların çözümü için de manevi hastalıkların tümü için de dua gibi Allah'la irtibatı öne çıkartan çözümlere de müracaat etmemiz gerekir. Yani dua etmek, hastalıklarımız konusunda bir taraftan tedavi olurken sabretmek ve şifayı Allah'ın vermesini isteyerek dua ve niyazla Allah'tan talep etmek de çok önemlidir. Kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun başucunda 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşel azim en yeşfiyeke derse Allah o hastaya şifa verir, onu iyi eder der peygamberimiz bir hadisinde. Bu dua illa Arapça yapılması şart değil. Ey büyük arşın sahibi yüce Allah'ım senden bu hastayı iyi etmeni diliyorum demesi ya da büyük arşın sahibi yüce Allah'tan seni iyi etmesini diliyorum diye dua etmesini hasta ziyaret edenlere tavsiye eder. Hasta ziyaret edenlerin bu duasından Allah'ın şifa bahşedeceğinin umulduğunu ifade eder peygamberimiz. Demek ki hastayı ziyaret edenler ey yüce arşın sahibi Allah'ım bu hastayı hastaya şifa ver demeleri ya da büyük arşın sahibi yüce Allah'tan seni iyi etmesini dilerim diye dua etmesini, taziye bildirmelerini sünnette peygamberimizin tavsiye ettiğini biliyoruz. Allah'ın bu vesileyle şifa vereceği umulacağını değerlendiriyoruz. Yine İbn Abbas'tan rivayet edilen bir tıbbı nebevi özelliğine göre hasta bir bedeviyi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etti. Her hastayı ziyaret ettiğinde yaptığı gibi ona yine şöyle buyurdu der İbn Abbas. Dolayısıyla o ziyaretinde sadece böyle davranmadı, her hasta ziyaretinde böyle yapardı diye olayı genelleştirerek ifade eder. Peygamberimiz nasıl demiş, nasıl ziyaret etmiş, onu hadisin devamında görüyoruz. Geçmiş olsun, hastalığın günahlarına kefaret olsun inşallah demiştir Peygamberimiz Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla hasta ziyaretinde hastanın iyileşmesi için dua etmek, hastaya geçmiş olsun temennisinde bulunmak, hastalığının günahlarına kefaret olmasını niyaz etmek hem bir teselli olarak hem de peygamberi bir dua örneği olarak hatırlamamız gereken özelliktir. Demek ki hastaya geçmiş olsun derken hastalığın günahları günahlara kefaret olacağını hastaya teselli, moral kaynağı olarak hatırlatmak, bu temennide bulunmak. Nice hastalıklar vardır ki başka nice günahlar vardır ki başka tövbenin, başka güzelliklerin, iyiliklerin o günaha kefaret olmadığı halde Allah'ın verdiği bir hastalığa sabredip o hastalık karşısında şikayet etmeden çekilen sıkıntılar o günahlara kefaret olur deniliyor bir hadis rivayetinde. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyuruyor: Resulullah hastalandığında kendi üzerine Muavvizat surelerini, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak peygamberimizin itiyadındaydı. Sıkça böyle yapardı. Hastalığı şiddetlendiği zaman ona ben bu sureleri okurdum ve elinin bereketini ümit ederek kendi eliyle hasta organlarını veya kendisini meshederdim, elini dokundururdum diyor. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Demek ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi rahatsızlandığı zaman veya bir başkası hastalandığı zaman İhlas, Felak ve Nas surelerini okur ve eliyle hasta olan organına mesheder, dokunur idi. Biz de dua olarak peygamberimizin yaptığı bu davranışı yapmak, İhlas, Felak ve Nas surelerini hasta insana okumak, dolayısıyla bu şekilde dua etmek yoluna gitmeliyiz. Sevgili dinleyiciler, koruyucu hekimlik olarak da hadis-i şeriflerde çokça müracaat edilen özellikler vardır. Bunların başında temizlik gelir, misvak kullanmak gelir. Hasta olmadan hastalığa çözüm bulmak anlamında koruyucu hekimlik çok önemlidir. Biz hastalandığımız zaman bir sürü zorluklar ve masraflarla tedavi olmaya çalışırız. Halbuki en iyi tedavi hastalıktan önce hastalığa karşı tedbirimizi alarak yapılan uygulamalardır. İşte sigara içmeyerek, pis mikroplu yerlerde bulunmayarak, beden ve çevre temizliğine riayet ederek, misvak kullanarak, anormal ve sağlıksız gıdalardan kaçınarak ne yapmalıyız? Koruyucu hekimliğe müracaat etmeliyiz. Peygamberin hadislerinde de koruyucu hekimlikle alakalı çokça tavsiyeler vardır. İnşallah bunları Tıbb-ı Nebevi'nin diğer beslenme, koruyucu hekimlikle alakalı uyku ve dikkat edilecek başka şeylerle ilgili hususlarına riayet edelim ve yine dua ile tedaviye biraz daha geniş yer bulmaya çalışalım. Allah hepimizin maddi ve manevi hastalıklarına şifalar bahşetsin. Manevi hastalıklarımızın çözümü olarak inzal edilmiş olan Kur'an'ın her türlü ahlaki, imani, fısk fücurla alakalı hastalıklarımızın çözümü için o Kur'an'ın tavsiyelerine, Kur'an'ın emir ve yasaklarına riayet etme özelliği için bizlere gayret bahşetsin. Kur'an'ın toplumsal, sosyal ve siyasal hastalıklarımıza kangren olmuş dünyanın problemlerine çözümü için Kur'an'a inanan, Kur'an'ı sistem olarak tatbik etmeye gayret eden bir İslami değişim ve dönüşüm nasip etsin ve Müslümanca temiz ve güzel hayattan bizi ayırmasın ki öncelikle manevi ve ahlaki problemlerden uzak kalalım. Yine Allahü Teala sağlıklı olarak çoğunlukla yarattığı bizlere sağlığımızı koruyacak doğru, güzel alışkanlıklar ve bereketler versin. Sağlığımızı takva ile, ibadet ile değerlendirmeye, hastalıklar gelmeden hayatımızın kıymetini şükrederek bilip bunları çarçur etmemeye Allah bizler için özen ve gayret lütfetsin inşallah. Hepinize hayırlı, sağlıklı, özellikle de iman ve ahlak yönüyle de sağlıklı nesiller, sağlıklı çevreler, sağlıklı bünyeler dua ve tavsiye ediyorum. Hepiniz hayırla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.